Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünlerde gündemimiz seçim, mahalli idareler seçimi yapıldı 31 Mart'ta. Hocamla yayına girmeden önce başka meselelerde konuşabilir miyiz bugün diye konuşurken seçimi konuşalım. Yine çünkü dinleyicilerimizin, insanımızın, Türk insanlığın bugünlerde gündeminde seçim var. Mahalli idareler seçim sonuçları, belediye seçimleri, muhtarlık seçimleri konuşuluyor Türkiye'de. Hala etkisi geçmiş değil. Biz de bugün yine seçimi konuşacağız. Bugünkü programımızda değerlendirmeye çalışacağız. Malum İstanbul'da hala sonuçlanmadı belediye başkanlığı seçimleri. İstanbul'u özel konuşacağız. Partiler açısından bu seçim neye tekabül ediyor? Partiler açısından sonuçları ne oldu? AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partiler açısından ne ifade etti? Herkesin kendini başarılı gördüğü, bulduğu bir seçim sonucu da oldu. Çok yenik çıktık diyen yok, yenildik diyen yok, başarısız olduk diyen yok bu 31 Mart seçimlerinde. Bunu konuşacağız. Herhalde hocam başka meselelere çok zaman kalmayacak gibi gözüküyor. Bugünkü Kırk Ambar programında her açıdan seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Hocam siz 3 Nisan Çarşamba günü Yeni Şafak'ta aslında bir yazı kaleme aldınız. Her açıdan seçim sonuçları diye değerlendirdiniz. Partiler açısından neye tekabül ediyor bu seçim sonuçları diye. Onun üzerinden de gidebiliriz. Hala gündemde devam eden tartışmalar üzerinden de yine bugünkü Kırk Ambar programımızı sunmaya çalışacağız. Hocam Cumhur İttifakı %51.6 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok yakın bir oy bu. Dolayısıyla Cumhur İttifakı kendini burada başarılı gördü. AK Parti, MHP yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin test edildiğini ve buradan başarılı çıktıklarını düşünüyorlar. AK Parti ve MHP. AK Parti'nin yine tek başına oyu %44.3. Yine bu da iyi bir sonuç. MHP'nin 7.3 oyu var. CHP %30.1 oy oranına sahip. İYİ Parti %7.5, HDP 4.2 ve diğer partiler ki bunların çoğunluğunu yine Saadet Partisi oluşturuyor. DSP var, Saadet Partisi var, Bağımsız Türkiye Partisi var. Onların da totalde %6.5 gibi bir oyları var. Ben önce ittifakları sormak istiyorum hocam size. Evet. Cumhur İttifakı'nın aldığı bu %51.6 sonucu evet, nasıl değerlendirirsiniz? Ardından da partileri tek tek konuşabiliriz.
Evet. Şimdi Cumhur İttifakı bu oy oranı açısından düşündüğümüzde reel politik anlamda başarısını devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Yani oy oranını korumuş çünkü ve hala Türkiye'de 1.5 puanla da olsa büyük ittifak olarak duruyor. Cumhur İttifakı'nın önemini ifade ediyor bu. Bir de tabii Cumhurbaşkanlığı sistemini seçimler sürecinde belli açılardan konuşuluyordu. Deniyordu ki efendim eğer Ankara ve İstanbul iktidar partisi tarafından kaybedilirse, AK Parti bu şehirlerin yönetimini kaybederse Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmalı hale gelir.
Sorgulanır deniyordu.
Ama bir seçim sonuçları belirlendikten sonra bir İstanbul şu an tartışması devam ediyor. Böyle bir sistem tartışmasının yapılmadığını gördük. Bu da önemli bir şey. Demek ki Türkiye'de
İstanbul'daki sonuçlar tam netleşince de böyle olacağını mı düşünüyorsunuz?
Yani ben bu evet yine öyle düşünüyorum. Bir biçimde Türkiye'de başkanlık sistemiyle, başkanlık sisteminin siyasi durumuyla mahalli seçimlerin siyasi durumunun ayrı olduğunu millet fark etmiş, bilinç sahibi olmuş bu konuda.
Evet.
Dolayısıyla siyasiler de belli ölçülerde bu sistem değişimini kabul ettikleri gözüküyor. Ondan dolayı ciddi bir tartışma çıkmadı, çıkmayacak. Artı tabi bu da Cumhurbaşkanlığı sisteminin artık Türkiye'de kabul edildiğini. Elbette Cumhurbaşkanlığı sisteminin henüz daha başarılı mı, başarısız mı diyebilecek bir noktaya da değil. Yani geçen süre az. Bu tabii Türkiye'nin de en zor olduğu bir süre, aynı zamanda süreç içine geçiyor bu. Bu konuda bir kanaat ortaya koyabilmemiz için birkaç sene geçmesi, semerelerinin ortaya çıkması, gözükmesi gerekiyor. En azından Türkiye hani her şeyini ihtilaf konusu yapıyor ya, tartışma konusu yapıyor ya, bu hoş bir şey değil. Bir nebze de olsa bundan uzak durması iyi bir şey. Yani şu an mahalli seçimler var. Dolayısıyla mahalli seçimleri, mahalli siyaset bağlamında tartışmak, konuşmak, sonuçlarını değerlendirmek gerekiyor.
Bir Türkiye, de seçimin biraz gündemden çıkması gerekiyor,
evet,
değil mi hocam?
Tabii yani sonuçta her şeyi çok birbiriyle bağlantılı olarak tartışırsak, ele alırsak ve her şeyimizi ihtilaf konusu yaparsak Türkiye'de yaşam zorlaşır yani. Ekonomik olarak zorlaşır, kültürel olarak, ailevi olarak, ekonomik olarak hayat gittikçe zorlaşır. Bunun yerine yani biz belli alanlarda başarılıyız, belli alanlarda huzur içindeyiz, belli alanlarda uzlaşma sağlamışız. Dolayısıyla bu alanları yeniden ihtilaf meselesi yapıp oralarda da birbirimizle kıran kırana bir mücadele içine girmemizin manası yok bence. Mali idarelerle Cumhurbaşkanlığı sisteminin ayırt edilerek meselenin üzerine gidilmesi, gündeme getirilmesi önemli bir şey. Tabii seçim sürecinde diyelim bazı parti genel başkanları bunu gündeme getirdiler. Belki o seçimin bir propagandası gereği olarak yapıldı. Ama seçimden sonra artık bu tartışılmıyor. Ve bir de tabii %52 civarında bir oy alınması da Milli Cumhur İttifakı'nın. Bu da önemli bir gösterge, önemli bir veri aslında. MHP ile tabii AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın, Cumhur İttifaklığı'nın Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yürümesinde bir problem yok. Doğru. Orada işler düzgün gidiyor, doğru gidiyor. Fakat öte yandan yerel düzeyde düşündüğümüzde MHP ile AK Parti arasındaki oyların geçişkenliği söz konusu. Yani AK Parti'den MHP'ye akan bir takım oylar var. Belediyeler var. Dolayısıyla MHP açısından bunu değerlendirdiğimizde önemli bir başarı. Yani Kastamonu'da, ondan sonra Çankırı'da, diğer bir takım yerlerde MHP AK Parti'de olan belediye Karabük başkanlıklarını Karabük'te alması bunun önemli bir göstergesi. Dolayısıyla MHP bu seçimin en önemli başarılarına ulaşan en önemli partilerinden birisi. Tabii MHP'nin temsil ettiği ağırlıklı olarak Türk milliyetçiliğini temsil ediyor. İyi Parti de burada bir ideo olarak ortaya çıktı. MHP'yi böldü belli ölçülerde ama beklenti düzeyinde olmadı bu.
MHP'yi başarılı buluyor musunuz?
Ben MHP'yi genel olarak başarılı buluyorum. Çünkü sonucuna baktığımız zaman MHP aldığı belediye başkanlıkları üzerinden giderek konuştuğumuzda başarılı. Yoksa MHP'nin diyelim oy oranı 7 nokta bilmem ne. Bu oy oranı tek başına bir yerel yönetimlerde tek başına bir değerlendirme derecesi olarak ele alınamaz. Çünkü MHP burada bir takım yerlerde AK Parti'ye de oy verdi.
Hocam şöyle bir...
Örneğin İstanbul'da MHP ayrı bir aday çıkarmadı, ayrı sandıklar koymadı. Dolayısıyla MHP'nin oyları az ya da çok AK Parti'ye aktı.
Evet, şöyle bir eleştiri var hocam. Yani Cumhur İttifakı'nda büyük parti, büyük ortak AK Parti olmasına rağmen MHP'nin AK Parti'yi bir şekilde baskıladığı, hatta beka söyleminin, evet, Kürtlerle ilgili bir takım Kürdistan söylemlerinin hani MHP'nin propagandası olduğu, MHP'nin söylemi olduğu ve AK Parti'nin çok bu yola girdiği ve bunun AK Parti'ye zarar verdiği de söyleniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Yani bunlar tabii yorumlar. Bu yani AK Parti'nin genel kuruluş siyasetine, ruhuna baktığımız zaman bekayı merkeze alan bir siyaset değildi. Ama Türkiye ciddi anlamda 2013'lerden sonra FETÖ olayı, PKK-PYD olayları, Suriye olayları, bunlar çıkınca Türkiye hakikaten göreli de olsa bir beka sorunuyla karşı karşıya geldi. Bu konjonktürel bir beka sorunu. AK Parti bunu vurgulamaya çalıştı ama daha 100 yıldır sürekli bizi bekayla terbiye etmeye çalışan bir siyaset var. Kemalizm bunu çok yapıyor. MHP de bunu belli ölçülerde yapıyordu. O tür bir beka siyaseti AK Parti'ye yani de AK Parti'nin giden bir anlayış değil.
Konjonktürel diyorsunuz. Evet, konjonktürel yani son dönemle bir alakalı anlayış. Biraz.
Tabii. Yani efendim yoksa dört etrafımız düşmanla kaplı, biz içimizde kendimize kenetlenelim, dünyaya bakmayalım, herkes bizim düşmanımız anlayışı biliyorsunuz. Milli güvenlik derslerinde en çok işlenirdi bu bizim liselerde okuduğumuz dönemlerde. Sürekli de bu pompalanmaya devam edildi. Türkiye her an işgal edilecek, her an işgale karşı da bizim her an kurtuluşçu bir bilinçle ayakta olmamız lazım. Bu milli bayramlarda da çok vurgulanan, ele alınan bir tema. Türkiye'nin bu dar siyaset içine yerleştirilmesi haksızlık olur. Yani ne Türkler bunu hak ediyor, ne Türkiye bunu hak ediyor. Çünkü Anadolu aslında Türklerin çekildiği son coğrafya olarak kabul etmek lazım. Burayı efendim varlığını korumak üzere bir siyaset kurgulamak yerine buradan genişlemek üzere bir siyaset kurgulamak, geliştirmek lazım.
Evet.
Çünkü burada kalmak üzere kendini tanımladığınız zaman buraya hapsediyorsunuz. Benim doğru bakmadığım bu siyaset. Bu AK Parti'nin de aslında MHP ise bu resmi ideolojinin beka siyasetini benimsiyor tabii. AK Parti de göreli olarak konjonktürel bekadan öte bu resmi beka anlayışını benimsiyor gibi bir yansıma içine girdi maalesef. Ve bundan dolayı da hakikaten Kürt vatandaşlarımızın özellikle büyük kentlerde, metropollerdeki oylarından istifade edemedi AK Parti. Güneydoğu'da ters bir şey oldu. Güneydoğu'da tam tersi.
Güneydoğu'da daha çok kayyumlar,
evet, belediye başkanları. Evet, Güneydoğu'da kayyumlar oradan, başarılı oldu. Artı Güneydoğu'da
fazla.
Farklı bir şey oldu. Güneydoğu'da
ya, o, orada ne hocam, oldu? Hocam AK Parti şunu da söylüyor. Yani
başarılı oldu AK Parti biraz
sonra. Beka tartışmasının Güneydoğu'da ve Doğu'da daha çok karşılık bulduğu söyleniyor ama sanki orada bir yanlış okuma var. Yani orada beka tartışmasından ziyade AK Parti'nin HDP'li belediye başkanlarının o sabıkalarından dolayı görevlerinden alınması ve yerlerine valilerin ve kaymakamların belediye başkanı olarak atanması yani, ve iyi hizmet, evet, verilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum.
Ya o ne önemli dersiniz? Tabii ya, bir defa kayyumların çalışmaları genel olarak başarılı, ciddi anlamda hizmet üretmiş gözüküyorlar. Çünkü HDP'liler oraları yönetirken hizmetle ilgilenmemişler. Daha çok ideoloji yapmaya çalışmışlar. Kültür faaliyetleri adı altında kendi ideolojilerini dikte ettirmeye çalışmışlar. Yer yer PKK'ya yardım etmeye çalışmışlar. Dolayısıyla kayyumlar oraya gittiği zaman merkezi idare eden aldıkları imkanlarla, topladıkları vergilerle oradaki halka ciddi anlamda hizmette bulunmuşlar. Bu da halkı etkilemiş. Dolayısıyla ilk defa Güneydoğu Anadolu'da HDP 4 il kaybetti. Yani Tunceli'yi kaybetti. Ondan sonra Ağrı'yı Bitlis'i kaybetti. Ağrı'yı kaybetti. Şırnak'ı kaybetti. Bunlar önemli. Belli yerlerde de oyları artış gösterdi.
Iğdır'da dolayısıyla da büyük ihtimal hocam seçimler yenilenebilir. Iğdır'da MHP ile çekişmişlerdi. Evet.
Yani orada Bekan'ın da bir karşılığı şöyle var. Var. Çünkü orada sonuçta çukur siyaseti uygulanıyordu. PKK ve HDP de bunu destekliyordu. Bu çukur siyasetinden insanlar illallah etti. Güvenliği yok, çocuğu kaçırılıyor, göç etmek zorunda kalıyor, evi bombalanıyor, bilmem silahlanıyor, kurşunlarla bilmem ne oluyor. Dolayısıyla bu çukur siyaseti gömülünce insanlar huzur gördü. Ve PKK'nın HDP üzerine uyguladığı bu huzursuzluğu ve tepki gösterdi.
Evet.
Bir yönüyle beka orada işe yaradı yani, az da olsa. Fakat Türkiye'de diyelim İstanbul'daki insanların pratik hayatında beka diye bir şey yok.
Evet.
İzmir'deki insanların Ege'deki insanların pratik hayatlarında beka diye bir sorunları yok.
Ya da doğuda algılanan ya da bizim doğu üzerinden ya da sınır bölgeleri üzerinden tanımladığımız bekayla metropolde yaşayan insanın beka anlayışı farklı.
Farklı.
Bence kültürel bir beka sorunumuz var.
Evet.
Yani aşırı sekülerleşmeden dolayı bir beka sorunumuz var.
Bu
farklı bir algılayış.
Farklı bir şey.
Hocam şunu da sormak isterim. Yani hem biraz da Millet İttifakı'nı da değerlendirelim. %37.7 oyları var. Zahiren Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti gözüküyor. Evet. Fakat zımnen destek verdiğini biliyoruz biz HDP'nin.
Evet.
Özellikle büyük şehirlerde, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, bildiğim kadarıyla Mersin'de, İstanbul'da adayı çıkarmadılar.
Evet.
Zımnen desteklediler. Fakat bu
aynen öyle.
Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı tarafından hiç dillendirilmedi.
Evet.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu zımni ortaklığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. HDP buna çok alınganlık göstermedi.
Evet.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'in de meydanlarda çokça gösterdiği HDP eş başkanlarından Sezai Temelli'nin o işte Ankara'da, İstanbul'da CHP kazanırsa bilsinler ki bu Kürt oylarıyla kazanılmış bir başarıdır.
Evet,
Kürtleri dikkate alarak yaşayacaksınız bundan sonra diye bir açıklaması vardı. Hatta AK Parti bunu onlara karşı aleyhte bir propaganda olarak da kullandı.
Evet. Evet.
Bu Millet İttifakı'nın genel durumunu ve HDP'nin bu dışarıdan ortaklığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçmende bunun karşılığı ne oldu?
Yani burada çok komplike ilişkiler var. Bir yandan tabii HDP Genel Başkanı bunu söylerken şunu belki engellemeye çalıştı. Ya CHP aslında tarihte Kürtlere en büyük işte dışlayıcı politikalar uygulayan bir siyasetin partisi. Yani işte asimilasyonu da, inkarı da, reddi de vesaire uygulayan tek parti döneminde özellikle uygulayan bir parti. Dolayısıyla nasıl oluyor Kürtler kendilerine karşı yapılmış o bunu yapan bir partinin şemsiyesi altında toplanır ve onlara oy verir. Değil mi? Bu ciddi bir handikap, ciddi bir çelişki aslında. Hala da bu çelişki bence geçerli ve önemli. Fakat HDP bu konuşmalarıyla bakın biz işte onlara mecbur değiliz. Biz aslında onlara oylarımızı vererek onların bir takım imkanlarına da ortak olacağız. Onlar da bizi dinleyecek. Onlar da bize meclis üyelikleri verecek. Onlar da şöyle yapacak gibi mesajlar vermeye çalıştılar. Ama öte yandan da tabii bu HDP'nin CHP üzerine belli bir ideolojik etki oluşturması demek. Yani mesela oraya taşıma derken yarın PKK'lıları oraya taşıyacak mı bu belediyelere? Değil mi?
Evet.
Mersin'de özellikle, Adana'da, İzmir'de, Ankara'da.
İstanbul kazanırlarsa, olursa, İstanbul'da olursa.
Dolayısıyla bunu yaparlarsa bu Türkiye için ciddi bir sorun. Çünkü Türkiye bu
güvenlik
kadar
sorunu, milli güvenlik sorunu olur
yani bu hakikaten. AK Parti haklı olarak buna dikkat etti, dikkat çekti. Bence HDP bu seçimlerde başarısız oldu yani. İki nedenden dolayı. Bir, hakikaten Güneydoğu Anadolu'ya kendince çok farklı bir anlam veriyor. Orayı kendi topraksal varoluş zemini olarak
görüyor. Kale olarak görüyor.
Kale olarak görüyor. Ve böyle gördüğü yerde de gittikçe hegemonyasını kurmuştu. Kültürel hegemonya, ideolojik hegemonya, ilişkiler hegemonyası, PKK'yla şiddetle hegemonya kurmuştu. Devlet de o şiddetle, güçle oluşturduğu hegemonyayı çukuru
yıktı.
Gömerek yıktı, gömdü. Şimdi ideolojik ve kültürel hegemonyası var belli ölçülerde. Fakat yine de insanlar bu hegemonyanın şiddet yönünden kurtulunca biraz daha özgür hareket ettiler. Rahat hareket ettiler, daha özgür davrandılar. Bir de o huzuru görünce huzursuzlukla huzuru mukayese ettiler. Orada kan kaybetmeye başladı. Bu HDP için ciddi anlamda bir şey, bir yenilgi anlamına geliyor. Öte yandan bir de HDP'nin HDP adıyla seçimlere girerek bir takım belediye başkanlıklarını veya somut bir takım meşruiyetlerle diyelim Ege'de, Akdeniz'de, İstanbul'da var olmak yerine tamamıyla CHP'nin gölgesi içinde, kanatları altında bu işe girmesi CHP'nin yönlendirmesine açık olması demektir.
Evet. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Seçimleri konuşuyoruz, 31 Mart seçimlerini konuşuyoruz. Her yönüyle sonuçlarını ele alıyoruz, partileri tek tek değerlendiriyoruz burada. Cumhur İttifakı'nı konuştuk, Millet İttifakı'nı konuşuyorduk hocam, orada kaldık. Millet İttifakı'nı konuşurken HDP'nin zımnen verdiği desteği konuşuyorduk orada. HDP diyorsunuz siz, Doğu'yu biraz kendisine merkez edindi.
Kurtarılmış bölge edindi.
Kale gibi görüyor orayı. Bu son seçimlerde biraz CHP'nin kanatları altına girmiş oldu. Hatta CHP'nin belki kültürel hegemonyasının altında kalacak bu gidişle. Ben şunu merak ediyorum hocam. AK Parti hep muhafazakar, dindar Kürtlerle HDP'ye oy veren, ki onları daha seküler, daha ideolojik bularak bu konsolidasyonu gerçekleştiriyordu söylemlerinde. Hani dindar, muhafazakar Kürtler ve İslamcı Kürtler işte AK Parti'ye oy verir. Daha seküler olanları, daha işte Kürtçü yaklaşanları, daha ideolojik yaklaşanları işte HDP'ye oy verir diye hep düşündük. Böyle okuduk seçimleri de bugüne kadar. Özellikle birazdan İstanbul seçimlerinde konuşacağız. Yani İstanbul'da yaşanan şu sonuç, Cumhur İttifakı adayıyla Millet İttifakı adayının bu başa baş giden bu yarışlarını... henüz çünkü sonuçlanmadı. Kürt seçmenlerin özellikle Ekrem İmamoğlu lehinde oy kullandığı, hatta çoğunun oraya gittiği söyleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Kürt seçmenlerin bu davranışını, bu seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şöyle bir tanımlama da var, buna da katılır mısınız, onu da sorayım. Hani deniyor ki son birkaç seçimdir Türkiye'deki politik bilinci en yüksek seçmen batıdaki Kürt seçmenler deniyor.
Doğru.
Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak Kürt seçmenlerin bu hareket stratejisini?
Şimdi aslında muhafazakar ve daha İslami kimliği önde olan Kürtler 2012'den sonra bir ciddi farklılaşma yaşadılar. Bu farklılaşmada şöyle bir durum, Allah belki bunu daha objektif hale getirmek mümkün. HDP içine başörtülü insanları aldı mesela. Altan Tan gibi bölgede tanınan İslami kimliğiyle muhafazakar Kürt kişileri aldı. Yine Mardin'de Kadri Yıldırım diye bir profesör vardı. Risale-i Nur'la ilişkili medreseden gelmiş birisi, bunları aldı. Ve dolayısıyla epey kişiyi böyle dini yönü olan muhafazakar Kürtleri de yanında olduğunu göstermek üzere yanına alınca muhafazakar Kürtlerden ciddi bir oy kayması oraya doğru gerçekleşti. Bir de tabii dünyada milliyetçilik dalgası yükseldi. Türkiye'de de yükseldi. İnsanlar kendilerini daha ara tonlarda değil de daha net tonlarda konumlandırmaya başladılar. Yani çok daha fazla Kürt kendini algılamaya başladı insanlar. İslami olmaktan, muhafazakar olmaktan çok veya çok daha fazla kendi Türk olarak algılamaya başladılar. AK Parti'de de bu belli oranda bence kopmalara yol açtı. Yani muhafazakar Kürtlerin bir kısmının HDP'ye kayması ve AK Parti'nin tabii o süreçte yaşadığı zorluklar vardı. Dolayısıyla MHP ile ittifaka yöneldi. MHP ile ittifaka yönelmesinden sonra da ve konjonktürün milliyetçilik dalgası nedeniyle de daha biraz daha milliyetçi bir dile yöneldi. Milliyetçi bir söyleme yöneldi. Bu milliyetçi söylem muhafazakar Kürtleri daha da yaklaştırdı şeye doğru, bence HDP'ye doğru. AK Parti'den o nedenle HDP'nin diyelim oyu %7 iken %10'a yükseldi yani bu. yükselişler de önemli bir kısmı AK Parti'den, diyelim işte Güneydoğu Anadolu'da, Diyarbakır'da gittikçe düştü AK Parti'nin oyları. Halbuki 2000 yılın başında belediye başkanı işte muhafazakar gelenekten gelen birisi tarafından yönetiliyordu. Şimdi dolayısıyla şu an nedir? Batı'da evet, Kürtler de gittikçe sekülerleşiyorlar, Kürtler de gittikçe milliyetçileşiyorlar. Daha ümmet bilincini kaybetmeyen Kürtler bütün eleştirilere ve tartışmalara rağmen AK Parti'nin yanında duruyorlar. Bunu çok açık ve net görüyor insan. Ama ümmet bilinciyle beraber Kürtlük bilincinde de yükseliş varsa, ümmet bilinci ikinci plana düşüyorsa, o zaman HDP'ye doğru kaymalar oluşuyor. Maalesef genç kuşaklarda bunu çok daha fazla görebiliyoruz. Bu konuda şunu söylemek lazım. AK Parti sadece AK Parti'nin değil, aslında Türkiye'nin bir teminatıydı. Türkiye'nin bir teminatı olma imkanını taşıyor. Çünkü Türkiye'nin bütün bölgelerinde oy alan, Türkleri ve Kürtleri en fazla kaynaştıran milletin İslami ruhunu taşıyan bir siyaseti temsil ediyor Türkiye'de. Kim ne derse desin. En azından son zamanlara kadar bunu önemli ölçüde temsil ediyordu. Hala bu iddiayı taşıyan, en büyük oranda taşıyan bir partidir. Fakat bu iddianın temsil edilmesi, usubu, kullanılması, gösterilmesi, bütün bunlar insanlara farklı biçimde yansıyabiliyor. Dolayısıyla insanlar da bu bahsettiğimiz sekülerleşme ve milliyetçiliğin artışıyla birlikte Kürtlere de bu yansıyor. HDP'nin başını çektiği bu Kürt milliyetçiliği onları da farklılaştırıyor. Onları da öyle bir dönüşüme uğratıyor maalesef. Dolayısıyla burada AK Parti'nin bence evet konjonktürel olarak yükselen milliyetçilik önemli. Bundan kendisi tümüyle ayrı tutamaz. Fakat bunun üzerinde üreteceği dil önemli. Bu dil Kürtleri daha fazla kucaklayan, daha fazla temsiline yer verebilen. Yani mesela bir, bilmiyorum tabii de ben atıyorum ya, örnek olsun diye, İstanbul'daki siyasal katılım konusunda doğudakilerin oranı nedir? Karadenizlilere göre, Egelilere göre, İç Anadolulara göre. Buradaki nüfusla katılım oranı arasında nasıl bir ilişki var, korelasyon var?
Herhalde
bunlar önemli.
AK Parti biliyoruz ki hocam evet. Belki çok istediği neticeyi vermediği için anketlere çok sarılmadı bu seçimde. Çok gündeme getirmediler. Hatta bazı anket sonuçlarını yalanladılar. Kabul etmediler. Çok anket konuşulmadı ama biz biliyoruz ki bu tür istatistikleri, alan araştırmalarını AK Parti çokça kullanır, yapar. Tabii. Herhalde bunu yaptıracaktır.
Tabii,
seçimden
mutlaka,
sonra yaptıracaktır. Mutlaka. Hocam, Meral Akşener'in partisi, İyi Parti, özellikle büyük şehirlerde kilit parti oldu. Ankara'yı belki CHP, Mansur Yavaş İyi Parti ile kazandı CHP. Yani İyi Parti'nin Millet İttifakı'nın adayıydı Mansur Yavaş. Evet. İstanbul hakeza öyle. Yani bu programı şu an konuştuğumuz saatte hala İstanbul belli değil.
Değil.
Birazdan onu konuşacağız. İyi Parti ilk kurulduğunda şunlar konuşuldu, şunlar yazıldı. MHP gibi bir parti varken Türkiye'de, AK Parti gibi bir parti varken nereye oturacak? Yani İyi Parti neyi temsil edecek? Muhafazakarlığı mı temsil edecek? Milliyetçiliği mi temsil edecek? İşte İslamcılığı mı temsil edecek? Bir karşılığı yok denmişti ama bakıyoruz aldığı oy oranı açısından gerçekten Millet İttifakı açısından kilit parti. Yani ittifaklar açısından kilit bir parti konumuna yükseldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani seküler milliyetçilerin partisi mi? İyi Parti? Evet. Çok fazla muhafazakar olmak istemeyenlerin ama yine muhafazakarlıktan bir pay almak isteyenlerin partisi mi? Ben açıkçası İyi Parti'yi çok bu manada yani kimlik açısından bir yere oturtamıyorum.
Yani zor.
Böyle bir
doğru.
Tanımlarsak nasıl tanımlıyorsunuz
yani o zor, İYİ doğru. İYİ Parti'yi kimlik üzerine şu an tanımlamak zor. Ortaya çıktığı zaman kendisini merkez sağ siyaset diye lanse etti ama bunun karşılığını bulamadı. Şimdi %7 üzerinde bir oy oranına sahip.
7,5 evet.
Bu ciddi bir oy, önemli bir oy yani. 7 oy, %7,5. Fakat öte yandan belediye başkanlıkları açısından baktığımız zaman bir başarı göremiyoruz yani. Ciddi şehirlerde, yerlerde.
Hiç belediye başkanlığı da kazanamadı.
O nedenle başarılı mı yerel yönetimlerde başarısız çıktı aslında. Fakat belli bir oy oranına sahip olması da önemini
pazarlık gücünü artırıyor.
Pazarlık gücünü artırıyor. Bu ittifaklardaki önemini korumaya devam ediyor. Şimdi İYİ Parti tabii Ege milliyetçiliğini, belki Ege milliyetçiliği, kıyı milliyetçiliği diye bir kavram kullanmamız gerekiyor.
Evet.
Kıyı milliyetçiliğine bakarsak MHP'nin milliyetçiliği biraz muhafazakar milliyetçilik ve muhafazakarlığa yaklaştığı için de bu kıyı milliyetçiliği tarafından hoş görülmüyor. Hoş karşılanmıyor. Dolayısıyla onlar İYİ Parti'ye doğru hareket ediyorlar.
Bunu şey diyebilir
ve
miyiz hocam?
Yani İYİ Parti burada
altı oktaki milliyetçilik mi?
Evet,
biraz kıyı
yani seküler kıyı milliyetçiliği. Burada aslında Meral Akşener de şu görevi yerine getirmiş oluyor. Milliyetçilerin AK Parti ile olmak istemeyen, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber siyaset yapmak istemeyen milliyetçileri CHP'ye taşımış oluyor.
Evet.
Yani büyük resimde CHP'nin işine yarayan bir milliyetçilik var burada. İYİ Parti bu açıdan işlevselleşiyor. Garip bir şey, HDP de bu çerçevede işlevselleşiyor. Yani HDP de sonuçta CHP'nin Türkiye'de etkili olmasını sağladı. Ona yardım etmiş oldu.
Evet. Yani orada belki seküler Kürt milliyetçiliği söz konusu.
Evet.
Burada da seküler Türk milliyetçiliği,
var.
Söz konusu.
Bu sekülerlik üzerinden
yani CHP'nin değirmenine su taşınıyor.
Evet, CHP'ye değirmenine su taşıma konusunda ikisi de aslında aynı fonksiyonu icra ediyorlar enteresan bir biçimde.
Evet.
Böyle bir şey var.
Hocam İstanbul seçimleri nefesler tutuldu, heyecanla bekleniyor, sonuç bekleniyor, itirazlar var. Şu saatlerde AK Parti Yüksek Seçim Kurulu'na işte olağanüstü itirazında bulundu. Seçimler yeniden yapılsın deniyor İstanbul'da. Büyükçekmece'de sahte seçmenlerden
yenilenme durumu var.
Hatta bugün ciddi bir nüfus araştırması vardı. Adres araştırması yapıldı. Seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar gerçekten Büyükçekmece'de oturuyor mu, oturmuyor mu falan. Böyle karşılıklı iddialar var. Ve geçersiz oylar sayıldı biliyorsunuz. Ve şu saatte de yaklaşık %98'i, %99'u sayıldı. Ve 14 bin küsür bir farktan söz ediliyor. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu tüm oylar sayılsın talebini reddetti.
Evet.
Sadece belli 51 sandıkta oyların yeniden sayılmasını sayılmasına karar verildi. O da yaklaşık 18 bin küsur oy yapıyor ve onun bu farkı kapatmayacağı söyleniyor.
Evet, öngörülüyor.
Türk siyasi tarihine Ekrem İmamoğlu diye birisi
girdi.
İstanbul seçimlerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve Ekrem İmamoğlu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sormakla başlayayım hocam.
Şimdi hakikaten biz muhafazakarlar CHP ile ilgili belli bir algıya ve bilince sahibiz. Çünkü CHP bize yönelik tarihte akla mantığa sığmayacak şeyleri yapmış olan bir gelenek, bir siyaset.
Yaptı
bir
ve parti. Dayattı.
Dayattı.
Ve korkuyoruz
fakat
hala o
dayatmalar
devam
edecek. Fakat aynı zamanda biz
edecek.
Muhafazakarlar şunu da görmemiz gerekiyor ki CHP bu seçimlerde ciddi bir takım atraksiyonlarda bulundu. Yani klasik siyasetinin dışına çıkarak bir takım atraksiyonlarda bulundu. Yani Mansur Yavaş'ı koydu mesela Ankara'da. Ülkücü gelenekten gelen birisi. Efendim İstanbul'da aday koyduğu kişi Ekrem İmamoğlu aslında yine muhafazakar bir aileden gelen muhafazakar arenada siyaset yapmak isteyen, orada kendine yer bulamayınca CHP'de olan belediye başkanlığı yapan küçük bir ilçenin belediye başkanı,
hani İstanbul'da Beylikdüzü.
Beylikdüzü'nde yani önemli bir ilçe Beylikdüzü, ama bir ilçe belediye başkanı, çok başarılı olup olmadığı da belli değil. Fakat seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu yeni bir siyasi figür olarak ortaya çıktı. Bunu başardı yani. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla artık Türkiye'de Ekrem İmamoğlu diye önemli bir siyasetçi var. Bunu görmek gerekiyor. Rakibimiz de olsa, muhafazakarlar olarak diyorum, rakibimiz de olsa böyle bir siyasi figürün varlığını görmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. Ve çok da iyi bir propaganda yaptı. Kucaklayıcı davrandı. Herkese seslenmeye çalıştı. Bütün ötekileştirme söylemlerine rağmen hiçbir zaman bunlara sert tepkiyle karşılık vermedi. Bunlar çok önemli hasletler. Medya kendisini pek görmedi ama o yine kendisini gündeme getirmeyi bildi.
Bunlar ama hocam şu
başarılı.
Şu
fakat
son bir haftadır.
Evet, bu grafiği bozan bir şey içinde, bir tutum içinde. Yani yaptığı açıklamalar, artık ondan sonra işte Anıtkabir'e gidip belediye başkanı ünvanını kullanarak, böyle bir ünvanı henüz yok, imza atması.
Evet.
Bunlar da hakikaten siyaseten ciddi şeyler, hatalar.
Sanki o, şimdi, o seçimden önceki uysal adam gitti yerine. Tipik bir CHP'li, hani siyasetçi
yani
geldi
bir
gibi.
CHP'li olacağını pek ben böyle bir kanaat taşımıyorum.
Evet.
Ama şu var tabii, İstanbul'da sonuçta büyük bir kent, Türkiye'nin en büyük şehri, 10 milyonlarca insan oy kullanmış ve burada herkes AK Parti'yi suçluyor vesaire derken CHP'nin kendi teşkilatı vesaire mi diyelim artık neyse, onların yaptığı ciddi şeyler var. Suç niteliğini de taşıyacak davranışlar var bu seçim yönetiminde yaptıkları. İşte bunun nedenle oylar sayılıyor. İşte 14 bin oy. Yani ciddi bir yeniden oy AK Parti aldı Binali Bey. Ve bütün şeyleri, İstanbul'daki bütün sandıkları tartışmalı bir hale getirdi. Ortaya çıkan bu sonuçlardan dolayı. Ve şüphe ve şahi altına aldı. Halbuki Türkiye'de demokrasi seçimleri çok sağlam bir biçimde yapıyordu. Hep tartışmalar oluyordu ama sonuçta bu kazanmayanın verdiği tepkiydi deyip geçiyorduk. Fakat bu defa böyle olmadı yani hakikaten. Hep dürüstlükten, hep şundan bundan bahseden, rakibini hırsızlıkla suçlayan bir siyasi teşkilatın seçim yönetiminde böyle ciddi sorunlar çıktı. Şimdi İstanbul tabii 94'ten beri AK Parti geleneği tarafından yönetiliyor. Bu bir yönüyle de muhafazakarlara bunu bir alışkanlık, yani bunu bir alışkanlığa dönüştürmüş. Nasıl olsa burayı biz yönetiyoruz. Bu böyle devam edecek.
Evet.
Bir uzun süre olunca alışkanlık yapıyor ve algı oluşturuyor.
25 yıl yani
25
uzun
yıl.
Bir süre.
Belki bundan dolayı kendi zaaflarını, kendi eksikliklerini, yanlışlıklarını yeterince görüp de onu düzeltmeye ihtiyacını da duymadılar. Ondan dolayı hiç beklenmedik bir biçimde nasıl Tayyip Erdoğan çıktıysa, beklenmedik bir biçimde başkan olduysa, burada da beklenmedik bir biçimde birisi çıktı, ciddi oy aldı. Yani şimdi sonuçlar değişse de diyelim, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı alsa da Binali Bey, Ekrem İmamoğlu yarı oy almış yani İstanbul yarı seçmenin oyunu almış birisi. Bu çok ciddi bir şey yani, çok ciddi bir oy oranı. O nedenle bu da kendi içinde bir başarı yani. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun kalkıp bu tepkiler vermesi de anlamsız yani. Bu oyu alması bile çok büyük bir başarı bence.
Tabii şey de var yani, bu Ekrem İmamoğlu'nun ya da CHP'nin, Millet İttifakı'nın başarısından ziyade
Evet.
AK Parti'nin biraz geriye düşmesi, zafiyet göstermesi. Aslında muhalefette bir başarı gösterilemez
şimdi
yani.
Biz küskünler ve kızgınlar diyoruz.
Başarılı olan ya da başarısız olan aslında iktidar partisidir.
Tabii,
değil mi hocam?
Yani iktidar, yani AK Parti ve muhafazakar siyasetin bahsettiğimiz bir takım sorunları var. Yani işte kibirli siyasetçiler olması, ondan sonra dünyevileşme, makam perestlik tutumlar içinde ne yer alma, halkla belli ölçülerde kopma. Bütün bunlar aslında bizim en fazla da muhafazakar seçmenlere kızgınlığa ve küskünlüğe yöneltmişti.
Evet.
Şimdi evet, muhafazakar seçmen bence yine çok sadakat içinde olan bir seçmen. Gitti oyunu yine kendi partisine verdi. O nedenle %44 aldı bak.
Yine birinci parti oldu.
Birinci parti oldu. Fakat eski heyecanıyla, inancıyla, dava bilinciyle seçimlere katılmadı. Oyunu kullandı, geldi. Pasif davrandı yani. Daha bir şevkle, daha bir zevkle, daha bir sahiplenerek
ya da birkaç kişiyi çevreyi, daha benim oy verdiğim partiye yönlendirerek demedi. Yani akrabalarını ikna etmeye çalışmadı belki.
Tabii.
Böyle bir kırgınlık da diyorsunuz.
Yani bir çevresinde bir sosyal etki oluşturmadı yani. Kendi ailesinde kaldı. Kendi sınırına kaldı. Öbüründe sosyal etki oluşturuyorsun. Enerjin yükselince yani.
Evet.
İnancın yükselince, enerjin yükselince sosyal bir
daha
etki
üretiyorsun. Daha güçlü argümanlar sunuyorsun.
Tabii.
Partiyi savunuyorsunuz.
Böyle bir şey oldu aslında bence.
Hocam herhalde bu AK Parti için de bir şey olacaktır. Yani kendini bir kontrol edecektir. Nerede hata yaptık diye.
Evet.
Birinci parti olmasına rağmen. Özellikle İstanbul özelinde diyorum, eğer kaybedilirse herhalde ciddi bir sorgulamaya gidilecektir.
Evet.
Ve bunun sonraki seçimler için önlemi alınacaktır diye düşünüyorum ben de.
Evet.
Hocam programımızın sonuna geldik. Son ilave etmek istediğiniz...
Hayırlı olsun diyelim. Yani bu memleket, millet için demokrasinin doğru çalışması, seçilen insanların hayra yönelmesi, ehliyet ve liyakat sahibi insanları göreve getirmeleri, hizmeti esas almaları önemli. İnşallah ülkemiz bu şekilde yönetilen insanların çoğunluğu tarafına yönetilir diyelim.
İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Bugün programımızın her iki bölümünde de 31 Mart seçimlerini değerlendirdik. Her açıdan değerlendirdik. Sonuçları, partileri ele aldık. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.